Ayrım 2 sayfa 9. Gürültücülerin topuna birden. Dipnot. Turan Dursun bu yazıyı Eren Kutsuz imzasıyla 2000'e doğru için yazmıştı. Ancak çok uzun olması nedeniyle yayınlanmadı. İlk kez burada yayınlanıyor. Özgün metin duruyor. Turan Dursun'un asıl Kur'an yıkıldı yazısına eleştirileri 2000'e doğrunun yazıyı özetlerken yaptığı hatalardan kaynaklanıyor. Timbu 1'de Turan Dursun tarafından düzeltilmiş olan metin yayınlandı. Bakınız S78. Kur'an'ın yıkılmasına ilişkin eleştirilere cevap. Başlarken iki noktayı belirtme gereği duyuyorum. Birincisi, asıl Kur'an yıkıldı başlıklı kapağın bulunduğu sayıda düşülen önemli yanlışlar. Asıl Kur'an yıkıldı yerine Kur'an'ın aslı yıkıldı olmalıydı. Çünkü asıl Kur'an diye bir şeyin bulunduğu nesne olarak ileri sürülemez. Yakılanlar Kur'an diye bilinenin aslıdır. Birinci aslı yakılmıştır. Buna bugün yaygara koparanların hiçbirinin karşı çıkmaya gücü yetmez. Çünkü bu, İslami çevrelerce en mutaber, yani en sağlam ve geçerli sayılan Buhari'nin, Es-Sahih'in de içinde bulunduğu tüm kaynaklarda açıkça belirtiliyor. İkinci aslının yakıldığı da kolayca söylenebilir. Buna ilişkin aktarma, İslam çevrelerinin en büyük alimlerinin de birçok konuda kaynak alageldikleri İbn Ebi Davud'un kitabında, yani Kitab-ül Mesahif'te yer almıştır. İkinci aslının yakıldığı anlatılırken, Halife Mervan'ın Kur'an'ı neden yaktırdığı, Buhari'nin Es-Sahih'inde de aynen geçiyor, deniyor. Bu da yanlış. Çünkü bu konu Buhari'de yoktur. Bununla birlikte şimdi hiçbir yerde bulunmayan bu aslında yakıldığı yolundaki aktarma gücünü yitirmemektedir. Doğaldır ki birinci asrı nasıl yakılmışsa ikinci asrı da öyle yakılmış olabilir. Bu Müslümanların tutumuna ters değildir. Esasen alınan kararın çok açık olan hükümlerine göre ikinci asıl diye nitelediğimiz Hafsa'daki nüshanın da yakılması gerekiyordu. Çünkü Buhari'nin Es-Sahih'inde yer alan ve metnin fotokopisi dergide okunacak biçimde, parantez içinde Arapça, yayınlanan karar açıklanırken şöyle deniyor. Fe ersele illa külli üfkin bi müsafin mimma nesehü ve emere bi ma sivahu minel Kur'ani fi külli sahifetin ev müsafin en yuhraka. Türkçesi, parantez içinde kurul, her çevreye, parantez içinde önemli merkezlere, resmi mushaftan yani çoğalttıklarından gönderdi. Ve Kur'an'dan bunun dışında kalan ne varsa, ister bir sayfa, ister bir mushaf olsun, yakılmasını buyurdu. Parantez içinde Buhari Es-Sahih, Kitab-ı Fedalil Kur'an, 3, Bab-ı Cemil Kur'an, C6, S99. Bu karara göre Hafsa'daki Musaf'ın da yakılması gerekiyordu. Ama Hafsa'nın kişiliği peygamberin karılarından biri olmasından kaynaklanan etkinliği ve ağırlığı sağlığındayken bunun olması engellenmişti. Bu denli açık. İkinci nokta. Bu yazıyı ben solculuk adına yazmıyorum. Solculuk ya da solcular beni ilgilendirmiyor da. Solcu çevrelerle yazık ki bu tür konuların üstüne gitmek gerektiği görüşünde birleşemiyorum. Düşünün ki sağcı çevreler kıyametler koparırken solcu ve kendilerine aydın niteliğini yakıştıran çevrelerde bu çevrelerin gazete ve dergilerinde bir suskunluk var. Dahası bu çevrelerin kimi Ramazan ayında sağcı çevrelerden hiç de geri kalmayacak biçimde bir din sömürüsü yapmaktan geri durmamışlar. Hele bir gazete bir yandan bacak öbür yandan da din ticareti yaparken İslam'da mucizeler başlığı altında türlü saçmalıkları birer gerçekmiş gibi okurlara sunmuştur. Bir başka gazetenin bir yazarı da asıl Kur'an yıkıldı mı başlığı altında orijinaliyle elimizdekinin farkları giderilebilseydi bu dinin ve kitabın oluşturduğu insan sevgisi ve yardımlaşma duygusu şimdikinden çok değişik mi olurdu diyebilmektedir. Parantez içinde Güneş 5 Haziran 1988. İnsan sevgisi denen şey dinin ve kutsal kitabın özünü oluşturan cihatla ve din için insan öldürmeyle bağdaşıyormuş gibi ve sanki dar bir çevrenin dışında yardımlaşma duygusu aşılanıyormuş gibi. Ben hep aydınların İran'da olduğu gibi karanlığa uykuda yakalanabileceklerini düşünür ve söylerim. Sonra şunu da açıkça belirtmeliyim. Bu dergiyi ya da başka dergileri çıkaranların siyasal görüşlerine de bağlı değilim. Şimdiye dek herhangi bir siyasal grup ya da örgütün içinde olmadım ve olmayacağım. Bu bağımsızlığımı, özgürlüğümün vazgeçilmez gereği sayarım. Benim vurmak istediğim yalnızca karanlıktır. Şükürcülüğün, kaderciliğin, türlü sömürünün ve karanlıkta tezgahlanan sahteciliklerin kaynağı olan karanlığın belini kırmak ve herkesi de en başta insanlık için yasalar çerçevesinde çaba göstermeye çağırıyorum. Bu açıklamayı şunun için yaptım. Gürültücü çevreler benim de falanca siyasal düşünceden ya da filanca örgütten olduğumu, bunun için böyle yazılar yazdığımı boşuna ileri sürmesinler. Gelelim cevaplara. Dergide yayınlananlar nedeniyle yalan, iftira, hezeyan denip gürültü koparıyorlar. Bu arada tehditler de savruluyor. Şu artık küçümsenemeyecek bir kesimde biliniyor ve daha da bilinecektir ki nice gerçekler tarih boyunca hep böyle gürültülerle örtbas edilmiştir. Ama karanlığı koyulaştırma çabaları ne denli yoğun olursa olsun ve bu çabalar ne denli güçlü ekonomik kurum ve kuruluşlara dayalı bulunursa bulunsun, gerçekler üstüne tutulan ışık karanlığı yenecektir. Düşünün ki bir mum ışığı bile koca bir odanın karanlığını giderebiliyor. Kitlelere yutturula gelen yalanların, sahteciliklerin üstündeki kalınca perdeler artık dayanamayacak, yırtılıp atılacaktır. Gürültücülerin kuyruklarına basılırcasına bağırıp çığırmaları bundandır. Dergide yayınlananların hangisi yalan, hangisi iftiradır? Eldeki Kur'an'ın orijinallerinin yakıldığı mı? Hayır, bunu kimse ileri sürüp yalandır diyemez. Çünkü bu, Buhari'nin, Es-Sahih'in de içinde bulunduğu en muteber kaynaklarda son derece açık biçimde vardır. Eldeki Kur'an'ın Muhammed'in yazdırdığı ya da yazdığı parçalarınkinden değişik olduğu yolunda ileri sürülenler mi? Hayır, bu da yalan ya da iftira olamaz. Din ve çıkar çevreleri Kur'an üstüne bir kuşku kondurmak istemiyorlar. Ama bu kuşkuyu önlemeye güçleri yetmez. Bu kuşkuyu yok etmek için ellerinde kanıt yoktur. Her şeyden önce Kur'an'ın orijinallerini göstermeleri gerekir. Bunu hiçbir yerde bulamazlar. Çünkü hiçbir yerde yoktur. Çünkü yakılıp yok edilmiştir. Kendi çevrelerince. Gerçek ortaya çıkmasın diye. Kur'an'ın birinci ve ikinci asıllarını göstermek şöyle dursun. Osman döneminde oluşturulan resmi musafların bile aslını bulmak mümkün değildir. Çünkü İstanbul'da ya da falanca yerde filanca yerde bulunduğu yolunda şimdiye dek ileri sürülen yalanlar ortaya çıkmıştır. Bunu artık İslam çevrelerinin birçok uleması da kabul ediyor. Ve artık biliniyor ki ne İstanbul'da ne de bir başka yerde vardır bu mushaflar. Gerçi bugün de aynı yutturmacayı gerçek diye ileri süren ulema yok değildir. İşte örnek. Hazreti Osman zamanında 7 nüsa yazılmış ve İslam merkezlerine gönderilmiştir. Parantez içinde nokta nokta. Elimizdeki Kur'an budur. Bu nüshaların asılları da bugün İstanbul'da ve bazı dünya müzelerinde mevcuttur. Bu iddia Türkiye Gazetesi'nin 31 Mayıs 1988 günlü sayısında prof olmadığı halde böyle gösterilen doçent doktor Ali Özek'ten alınıp yayınlanmıştır. Zaman Gazetesi'nde şunları okuyoruz. Profesör Süleyman Hayri Bolay da iddiaların asılsız olduğunu, Hazreti Osman'ın parantez içinde R.A. çoğalttığı Kur'an-ı Kerim'den alınan nüshadan bugün elde iki tane bulunduğunu belirterek bunlardan birinin İstanbul'da Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, diğerinin de Leningrad'da bulunduğunu söyledi. Parantez içinde zaman 1 Haziran 1988. İşte din ulemasının ilim anlayışının çarpıcı örneği. Bu doçent ve profesörler bu iddiayı ileri sürerlerken görüşlerine başvurulan müze yetkilisi açıklıyor. Elimizdeki en eski Kur'an parçası 8. yüzyıla ait. Parantez içinde 2000'e doğru 5 Haziran 1988 S13. Aslında söz konusu müzede 8. yüzyıla ait Kur'an bulunduğu da kesin değil. Bu da şişirme. Yukarıdaki ulemayı bu açıklama yalanladığı gibi aynı kesimden başka bir ulema da yalanlıyor. Asıl Kur'an yakıldı başlıklı yazıdan dolayı gürültü koparanlardan ve cevap vermek için kolları kahramanca sıvayanlardan Diyanet İşleri eski başkanlarından Tayyar Altıkulaç şöyle diyor. Aklı gelebilecek bir başka soru da Mervan'ın ilk nüshayı yaktığı yolundaki rivayeti itimada şayan değilse bu nüshanın akıbetinin ne olduğudur? Bu sorunun cevabı maalesef şöyledir. Hazreti Osman'ın çoğalttırdığı nüshaların akıbeti ne olmuşsa bu ilk nüshanın başına gelen de odur. Ne yazık ki Müslüman nesiller hatıraları ve manevi değerleri açısından paha biçilmez ve hazinelere değişilmez değerde olan bu servetlerini korumakta başarılı olamamışlardır. Asırlar içinde çeşitli harpler, yangınlar ve seller. Bu hazinelerimizin herhalde sonu olmuştur. Parantez içinde tercüman 7 Haziran 1988 S9. İlk nüsa gibi Osman döneminde çoğaltılmış olan nüshaların da bugün bulunmadığı bu yazıda bu Moğla tarafından kabul ediliyor. Müslüman nesiller bu nüshaları korumayı başaramamışlar. Peki bu Müslüman nesillerin koruyuculuklarına eldeki Kur'an'ın aslına uygunluğu açısından nasıl güvenilebilir? Yani aslına uygun olması için gerekli titizliği gösterdiklerine nasıl kesin güven duyulabilir? Tanrı'da yangın, sel gibi afetler göndererek eldeki Kur'an'da koruyacağını bildiriyor olduğu Kur'an'ını korumamış. Aslında Tanrı'nın kendisi indirdiği için Kur'an'ı koruyacağı yolunda ayet var diye Kur'an'ı tahriflerden koruyacağı ileri sürülemez. Çünkü Kur'an'da ileri sürüldüğüne göre Musa'ya ve İsa'ya da kitap indirilmiştir. Ama İslam'da benimsenen odur ki bu kitaplarda tahrifler olmuştur. Yani bu kitaplarda Tanrı katından indirilmiş kitaplar olarak sunulduğu halde Tanrı bu kitapları tahriflerden korumamıştır. Tanrı onları korumadığı halde Kur'an'ı niçin korusun? Nitekim işte Kur'an'ın orijinallerini yok olmaktan korumamış. Doktor Süphi Es-Salih de peki Osman musafları şimdi nerede diye bir soru sorulabileceğini ve şuradadır diye kimsenin bu soruya doyurucu karşılık veremeyeceğini, daha doğrusu bu musafların şimdi hiçbir yerde bulunmadığını yazmaktan kendini alamıyor. Parantez içinde bakınız, Doktor Süphi Es-Salih, Mebahis fi Ulumil Kur'an, Beyrut 1979, S87. Durum buyken kuşkular nasıl silinebilir? Burada kesin olarak söylenebilecekler var. 1. Hiç kimse kesin kanıta dayalı olarak Kur'an diye bilinen eldeki bütünün Muhammed döneminde yazdırılanlara her yönden tümüyle uygun olduğunu kesin olarak ileri süremez. Çünkü A. Yukarıda da belirtildiği gibi eldeki Kur'an'ın asıllarından hiçbiri dünyanın hiçbir yerinde yoktur, bulunmamaktadır. B. Hafızların bellekleri kesin dayanak olmakta yeterli değildir. Değildir çünkü yeterli olsaydı Kur'an'ı derleyip yazma girişimlerine gerek kalmazdı. Kur'an'ın derlenişi, yazılışı sırasındaki hafız sayısı önemsiz denecek ölçüde azdı. En sağlam sayılan kaynaklardan Buhari'de de bu açıkça belirtildiği halde İslam'ın savunurları bu gerçeği yok saymak için büyük çaba harcıyorlar. Buhari'nin yer verdiği ve Tecrid-i Sarih'te 1532 no'lu hadis olarak yer alan Enes hadisi, ki bu hadis Kamil Miras'ın tercemesi ve izahıyla birlikte fotokopi olarak üzerinde gürültü koparılan yazıda yer almıştır, açıkça dile getiriyor. Peygamberin döneminde Kur'an'ı ezberlemiş olanların sayısı 4'tür. Bunların kimler olduğu da hadiste adlarıyla birlikte açıklanıyor. Ne var ki hadisin izahında her nasıl olursa olsun İslam'ı savunma ve hiçbir kesimine toz kondurmama gayretinde olanlardan Kamil Miras, adet mefhumunun ziyadeyi nefyetmeyeceğini, yani belirli bir sayı verilmiş olsa da bunun sayının daha çok olmasına engel olmayacağını ileri sürüyor. Bu tür yorumlar dinsel çevrelerde her zaman görülür. Buna göre 4 denebilir ama aslında 5, 6, 7 nokta nokta da olabilir. Daha çok da olabilir. Sayıyla hangi sınır konursa konsun yoruma sınır yoktur. Diyelim ki şu anda şu evde 4 kişi vardır deniyor. Aslında 5 kişi vardır o anda o evde. Ya da 10 kişi, 100 kişi vardır. Öyleyken şu anda bu evde 4 kişi vardır sözü yanlış ya da yalan sayılmayabiliyor. Yorum böyle işliyor İslam'da. Bu yorumla hafızların sayısı çoğaltıldıkça çoğaltılıyor. Tayyar Altıkulaç hemen herkesin ve bu arada Kamil Miras'ın ezberlediği anlamını verdiği cemaa sözcüğüne durumu kurtarmak için topladı anlamını veriyor. Gerçekte de sözcüğün asıl anlamı bu ama başka çelişkilerden kurtulmak için İslam uzmanlarınca genellikle buradaki ceme ezberleme anlamı verilir. Suyuti'nin El İtkanı'nda da bu belirtilir. Aynı kaynağa dayanmış görünen ve dipnotunda gösteren Altıkulaç hadisi yorumlarken Kur'an'ı Hazreti Peygamber zamanında topladığı ve bu konuda cami oldukları ileri sürülen sahabilerin yaptığı bu işten maksat onların Kur'an'ı bütün kıraat vecihleriyle, tefsiriyle, nasih ve mensubuyla, öğretim usulüyle, ezberlemek suretiyle bu konudaki uzmanlıklarına ve diğer sahabilere üstünlüklerine işaret etmektedir. Parantez içinde tercüman 6 Haziran 1988. Cümlenin bu denli berbatlığının Altıkulaç'ın kendini çok zorladığından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorum. Altıkulaç burada kendi deyimiyle bir kurnazlık yaparak yorumu Suyuti'ye dayandırıyor. Gerçekte ise bu yorum Suyuti'deki yorumlar içinde yalnızca biridir. Parantez içinde bakınız Suyuti el-İtkan En-Nevul İşrun C1-S94. Kaldı ki Altıkulaç burada bir çelişkiye de düşüyor. topladı anlamını verdiği cemaaya bu kez bu yorumla ezberledi anlamı vermiş oluyor. Ve kaldı ki ileri sürdüğü yorum Suyuti'dekini de tam olarak yansıtmıyor. Üstelik Kur'an'ı o söylediği biçimiyle ezberlemiş olmak mümkün de değildir. Kur'an bütün kıraat vecihleriyle, tefsiriyle, nasih ve mensuhuyla, öğretim usulleriyle birlikte ezberlenemez. Bu insan doğasına aykırıdır. Kendisinin de kullandığı sözcükle muhaldir. Parantezinde yani olamaz. O nedenle de ne Suyuti'de ne de bir başka kaynakta bu çapta düşünülemeyecek türden bir sav ileri sürülmüştür. Suyuti'de söz edilen kaynakta ve aynı yerde Enes hadisini yorumlamak durumu bir ölçüde de olsa kurtarmak için yorumcuların nedenle zorlandıkları çok açık biçimde görülüyor. Yorumlarla sayı çoğaltılırken Kurtubi dayanak alınarak Yemame'de 70 Kur'an'ın öldürüldüğü ileri sürülüyor. Kur'a, Kur'an'ı çok okuyan ya da çok iyi okuyan Kur'an uzmanı demektir. Bu nitelikteki biri hafız olabilir de olmayabilir de. Abartmalı yorumlarla hafız sayısı artırılırken yüzlerceye, binlerceye çıkarılıyor. Yalanın sınırı yok ki çıkarılmasın. Ali Bulaç 2000'e doğru da yer verilen yazısında bunu yapıyor. Tarihi, bilim, akıl, mantık ölçülerini umursamazcasına Yemame Savaşı'nda 3000 kişinin Kur'an hafızı olduğunu, bunlardan 700 kişinin şehit düştüğünü, geriye 2300 hafız kaldığını ve bunların Medine'ye sağ salim varmayı başardığını yazıyor. Parantez içinde 2000'e doğru 5 Haziran 1988 S16. Oysa yukarıda belirtildiği gibi Suyuti'de Kurtubi'den Yemame'de 70 Kur'an'ın öldürüldüğü aktarılırken bile gerçeği abartmasız dile getirmiyor. Bulaç'ın yazısında bu abartma daha da diş şişirilerek 70 sayısı 700'e çıkarılıyor. Dinsel çevreler neler yapabiliyor varın düşünün. Gerçek bütünüyle başka. Peygamber döneminde Kur'an'ı ezberlemiş olanların sayısının 4 olduğunu açıklayan Enes hadisindeki sayı bile gerçeğinden daha abartmalıdır. Yani gerçekteki sayının bundan daha da az olduğu bile savunulabilir. Peygamber döneminde Kur'an tamamlanmış değildi daha. Onun için peygamberin döneminde Kur'an hafızı vardı. Demek bile bugünkü anlamına pek uymaz. Neden ki bugünkü anlamıyla hafız Kur'an'ı tümüyle ezberlemiş kimsedir? Kur'an okuyanların sayısı kuşkusuz giderek artmıştır. Ama eskilerin hafız diye nitelediklerinin tümünü bugünkü anlamıyla hafız diye anlamak yanlıştır. Kur'an'dan bir parça ezberlemiş olan kimseye de hafız denirdi. Bugünkü anlamıyla hafızlık geleneği çok sonraki yüzyıllarda başlamıştır. Kur'an'ın değerlendiği dönemlerde bu gelenek yok denecek ölçüde önemsizdi. Kur'an'ı baştan sona ezberlemek kimsenin kolay kolay katlanacağı iş değildi. Müslüman olanların çoğu müellefi tül kulüp, parantez içinde kalpleri çıkarlarla İslam'a kazandırılmış olanlar denenlerden, yani rüşvetle Müslüman olanlardan oluşuyordu. Kısacası o dönemlerde hafız diye öne sürülenlerin ezberleri eldeki Kur'an'ın hiç değişmeden korunabildiğinin kanıtı olarak çok güçte değildir. Kur'an bize mütevatır olarak geldiği yolundaki savada güvenilmez. Çünkü kaynaklar Kur'an'ı ilk derleme işine Zeyd İbn Sabit'in tek başına giriştiğini aktarmakta birleşir. Bu durumda da tevatür basamağı oluşmaz. Bilindiği gibi uzmanlarına göre bir metnin, bir bilginin mütevatır niteliğine kavuşabilmesi için yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar çok kimse tarafından iletilmiş olması gerekir. İletme birçok kanaldan olmalıdır. Uzmanlarınca verilen sayıya göre en az 10 kanal gereklidir. Zeyd İbn Sabit'in başvurduğu söylenen iki tanık yalnızca Zeyd'i ilgilendirir. Yani ayrı kanal sayılmazlar, daha beridiki alıcılar için. Bunlar hesaba katılsın diyelim. Kanal 3'e ulaşır. Tevatür oluşması için bu da yetmez. Metnin sonradan şu kadar kişiye, bu kadar kişiye onaylattırılması da durumu kurtarmaz. Çünkü temeli yalnızca Zeyd'e, bir de hesaba katarsak başvurduğu iki tanığa dayanıyor. Kaldı ki Osman dönemindeki kurulda görev aldığı bildirilen kişilerin sayısı da mütevatır olmak için yeterli olmuyor. Ve kaldı ki tüm Kur'an metinlerinin birinci aslının da ikinci aslının da dahası Osman dönemindeki resmi Musaf'ın da orijinalleri elde bulunmadığı için mütevatırlık iyice suya düşüyor. Gerçi mütevatır olmadığı halde öyle sayılanlar, parantez içinde hükmen, manen mütevatır olanlar Vardır. Ama bunun da koşulları vardır. Konuyu daha başka alanlara taşırmamak ve uzatmamak için geçiyorum. Kısacası, özellikle usulül fıkıh, parantez içinde İslam hukuku, yazarlarınca ileri sürülen Kur'an'ın mütevatırlığı savada işe yaramıyor. Demek ki elde bulunan Kur'an her yönden ve tümüyle aslına uygundur diyebilmek, bunu bilimsel bir gerçeklikle kesinlikle söyleyebilmek için dayanaklar yeterli değildir. Tutunulan ne varsa biraz incelenince çürüklüğü yüzünden dağılıp gidiyor. Tersine eldeki Kur'an aslına göre birçok yönden değişmiştir. Demek için çok, pek çok neden var. A. Sözlük anlamıyla değişik okunuş biçimleri demek olan kıraat vecihleri, parantez içinde vücuhul kıraat, yazının sınırı bu konuyu burada geniş olarak almaya el vermez. Sadece şu belirtilmeli ki bugün eldeki Kur'an'ın metni, yazısı ne olursa olsun, kimi sözcükler, cümleler, kimi yerde anlamları bile değiştirecek nitelikte değişik biçimde okunuyor uzmanlarınca. Ve bu okumuşların çok önemli bir kesimi sağlam kabul edilir. Yani bunlara karşı çıkılmaz. Bunlardan kiminde yalnızca hareke değişikliği vardır. Örneğin Maide Suresinin 6. ayetindeki bir sözcük, eldeki Kur'an'ın sünnileri kesimindeki harekelinişine göre ercüleküm okunuyor. Buna göre anlam, ayaklarınızı da yıkayındır. İbn Kesir, Ebu Amr, Hamza ve Ebu Bekir'in okuyuşuna göre ercüleküm biçimindedir. O zaman anlam değişiyor. Ayaklarınızı da mesedin oluyor. Bu nedenle bir kesim, özellikle sünniler, abdestte ayaklarının mesedilemeyeceğini, yıkanması gerektiğini ileri sürerken, kimileri mesetmenin yeterli olacağını savunur. Parantez içinde bu konudaki vecihler ve hükümler için bakınız Abdurrahman Ebu Zera, Hüccetül Kur'an, Beyrut 1984, S-219-221. Sormak gerekir. Muhammed döneminde bu sözcük nasıl okunuyordu? Ercüleküm biçiminde mi? Ercüleküm biçiminde mi? İkisi birden olamaz. Kiminde illet harflerinde değişiklik vardır. Bu da pek çoktur. Kiminde sözcük tekilken, kimi okuyuşta çoğuldur. Buna da pek çok rastlanır. İsmail Cerrihoğlu şöyle der. Kıraat meselesi İslam'da en çok tecavüze uğramış, hatta bu işin neticesi olarak Kur'an'da yanlışlıklar olduğu söylenmiş, müsteşrikler için bir ganimet olmuştur. Parantez içinde Cerrihoğlu, Tefsir Usulü, Ankara 1971, S98. Cerrihoğlu konu üzerinde duran Doğu bilimcilerin, parantez içinde müsteşriklerin, kimlerin adlarını veriyor, bunlardan yakınıyor. Gerçekte Doğu bilimciler birçok yönden İslam propagandacılarına yardımcı bile olmuşlardır. Kimi konulardaki fazla yansızlık çabaları nedeniyle öyle şeyler de söylemişlerdir ki, İslam propagandacıları yalnızca o yanları alarak Batı bilim adamlarının da Kur'an'ın takdir ettikleri yolundaki palavrayı piyasaya süre gelmişlerdir. B. Söz ve sözcük değişikliği. Asıl Kur'an yakıldı başlıklı yazı üzerine yaygara koparan ve bu yöntemleriyle herkesi sindirmeye, gerçekleri bastırmaya çalışan bir cümle gürültücüler aşağıdaki örnekleri iyice bir görsünler. Fotokopisi, dipnot. Turan Dursun'un yazısının özgün metni elimizde. Metin içinde geçen fotokopileri bulamadık. Yazının akışını bozmamak için fotokopilerin bulunduğu yerlere numaralarını koyduk. Turan Dursun belgeleri orijinal baskılarından aldığını bildiğimiz için konuyla ilgili alıntıları fotokopilemeyi uygun gördük. Fotokopisi görülen hadise göre, parantez içinde peygamberin karılarından, Ayşe'nin azatlısı Ebu Yunus anlatıyor. Ayşe, Tanrı kendisinden hoşnut olsun. Bana bir mushaf, parantez içinde Kur'an yazmamı buyurdu. Ve şu ayete, parantez içinde Bakara suresinin 238. ayetine, gelince bana haber ver dedi. Parantez içinde ayet, Hafizu ales salavati ve salavatil usta anlamı koruyun namazları ve parantez içinde özellikle usta parantez içinde orta namazını diye başlıyor. Bu ayete gelince haber verdim. O zaman ayeti bana şöyle yazdırdı. Hafizu ve salatil asri eşittir ve ikindi namazını parantez içinde koruyun. Ve kümü lillahi kanitin eşittir ve Tanrı'ya boyun eğerek ayağa kalkın. Parantez içinde namaza durun. Ayşe şunu da söyledi. Tanrı'nın rahmet ve selamı üzerine olsun. Peygamberden de bu ayeti ben böyle duymuştum. Aynı konu Hafsa'dan da böyle aktarılır. Ebu İsa, bu hadis hasendir, parantez içinde güzel, sahihtir, parantez içinde sağlam, dedi. Parantez içinde hadis için bakınız Tirmizi, Sünen, Kitabı, Tefsir-i Kur'an, C5, S217, Bab 3, Hadis No. 2982. Hadiste yer alan ayetteki ve Salat-ül Asr sözü elimizdeki Kur'an'da yoktur. Es-Salatul Vusta'nın bir tefsiri, bir açıklaması diye ileri sürülse de bu sözcükler hadiste açıkça ayetten bir parça olarak yer alıyor. Bu konuda birçok örneğinde Suyuti'nin El İtkan'ında yer aldığı görülür. Parantezine bakınız El İtkan, Enneus, Sabi'u, Vel Erbaun, C1, S28, 32-34. Eldeki Kur'an'da bulunmadığı halde Kur'an ayetleri arasında yer aldığı belirtilmiş ve Kur'an bilirlerince okuna gelmiş olan sözlere, sözcüklere, İslam'ın savunurlarından görünen Cerrahoğlu da kitabında örnekler vermek zorunda kalıyor. Parantez içinde işte fotokopisi 2-3. Maide suresinin 89. ayetinde ant bozma kurtulmalığı, parantez içinde yemin kefareti. Anlatılırken 3 gün oruçtan söz ediliyor ama bu orucun nasıl tutulacağı açıklanmıyor. Kaynaklarda belirtildiğine göre Übey ibn Kab'ın, parantez içinde bakınız İmam Malik ibn Enes, El Muvatta Kitab-ı Siyam, Hadis No. 49 ve İbn Mesud'un belirlemelerine göre ayette bir de art arda demek olan mütetabiyatın yer almaktadır. Bu sözcük ayette var kabul edildiği için İslam hukukunda kefaret orucu olarak tutulan oruç günlerinin ard arda olması şart görülmüştür. Yani eldeki Kur'an'da bulunmayan bir sözcük İslam hukukunda uyulması gereken bir hüküm oluşturmuştur. Parantez içinde bakınız Sadruş, Treşeriya, Saduddin Teptezani, Tenkihu Usul, Et Tavdih, Et Telvih, İstanbul 1310, S490, İbn Melek, Şerhul Menar, İstanbul 1308, S247. Ayrım sonu sayfa 19.